Acımak.
Ayrım 13.
Memuriyet hayatımdan ağzımın payını almıştım. Her biri başlı başına bir alem olan binlerce insanla ayrı ayrı çarpışmaya imkan olmadığını anlamıştım. En emin bulunduğum bir köşe evime çekildim. Kapımı dünyaya kapadım. Kendimi sırf ailem saadetine vakfetmek istedim. Nasıl olsa bu üç kişilik masum cemiyete hamilik, babalık etmeye muktedirdim diyordum. Etrafımdaki yangından kaçmak için kendimi rastgele bir eve atmıştım. Fakat asıl yangın beni orada da yakaladı. Kendi elimle kapadığım kapının arkasında yandım. Hem de ne ümitsiz ve çaresiz bir yanış. Bu yangından yanan sade kendim olsam gam yemeyeceğim. İki tane de günahsız çocuğum var. Feriha ile Zehra. Çocuklarımın haline yüreğim parçalanıyor. Anneleri, büyük anneleri onları kendi modelleri üzerine yetiştiriyor. Bir çareleri ömürleri olursa onlar gibi muzır, fena insanlar olacaklar. Hem o muzur insanlardan ki fenalık kendi içlerinde olduğu halde onu dışarıdan geliyor sanacaklar. Bütün hayatları müddetince ağlayıp tazallum edecekler. Evet, bu gidişle bir çare çocuklarımın olacakları bu. Maalesef benim bu felakete karşı da elim kolum bağlı. Bir kere çocuklarımı aç ve sefil yaşatıyorum. Bu cihette onlara karşı boynum eğri. Babalığımın en iptidai vazifelerini yapamıyorum ki onlara karşı bir hak iddia etmeye yüzüm olsun. Mamafi, zengin bir adam da olsam yine olacağı bu. Çünkü çocuklar onların pençelerinde. Dünyanın en faziletli adamı olsam beni evlatlarıma yine sefil, ahlaksız bir baba diye tanıtacaklar. Bu biçarelerin büyük anneleri, annelerine kanmamalarına nasıl imkan verilir ki ben bile yaşlı başlı adam uzun müddet onları iki mazlum melek sandım. Feriha ince hassas bir kız. Felaket içinde yetişen bütün çocuklar gibi onda da vakitsiz bir inkişaf var. Annesinden göre göre huysuz, şımarık bir çocuk oldu. Daha küçükken beni seviyordu. Fakat büyük annesinin mütemadi telkinleri neticesinde yavaş yavaş benden uzaklaştığını gördüm. Şimdi ise büsbütün nefret ediyor. Evdeki bütün mahrumiyet ve sefalete hep ben sebep olduğum sanıyor. Zaman zaman onların nafakalarını temin etmek için gece yarılarına kadar çalıştığım, sokak köpekleri gibi çamur içinde eve geldiğim oluyordu. Büyük annesine göre ben sefaatten, kadın ve kumar eğlencelerinden dönen bir adamdım. Sarhoş ve zalimdim. Onları dövüp öldürmeme hiçbir mani yoktu. Bu yorgun ve bezgin saatlerimde karşıma çıkan türlü hareketler ve manasızlıklarla beni kudurtan kaynanan ve karım bazen sırf şirretliklerinden korkmuş gibi yaparlar, odalara kaçışarak kapıları sürmelerlerdi. Bu sahneleri gören Feriha'nın benden korkmamasına, iğrenmemesine nasıl çare olurdu? Hatta ona nispetle çok gürbüz, şen ve gürültücü bir çocuk olan Zehra bile beni görünce büyük annesinin yanına koşuyor, etekleri altına gizleniyordu. Zavallı, daha doğru ve dürüst konuşmasını bilmediği halde zaman zaman ellerini açtığını, büyük annesinin öğrettiği lügatleri, bedduaları tekrar ettiğini görüyordum. Geçen gece bir vaka yüreğimi paramparça etti. Feriha'daki vakitsiz inkişaftan korktuğum için ona biraz daha takayyüt göstermeye çalışıyordum. Kaynanam onu uzaktan akrabalarından birine gece yatısına göndermek istemişti. Bu aile ahlaksızlığıyla meşhurdu. Onun için razı olmadım. Kaynanam çocuğu tabii gizli gönderdi. Çünkü ona bütün ahlaksızlıkları talim etmek, ileride varacağı adamın bütün istemediği şeyleri gizli yapmaya şimdiden alıştırmak ihmal edilmez bir vazifeydi. Gece eve döndüğüm vakit yavaşça Feriha'nın odasına girdim. Yatakta sımsıkı örtülmüş bir yorganın altında Zehra'nın yavaş yavaş ağladığını işittim. Yorganı kaldırdım. Çocuğum uyur gibi yaparak gözlerini kapıyordu. Fakat yastığı gözyaşlarından sırılsıklandı. Belki yalnız yatmaya alışık olmadığı için karanlıktan, belki benden korkmuştu. Zehra 7 yaşına yeni girdi. Demek hilekarlığı, ahlaksızlığı yalnız ablasını öğretmekle kalmıyorlar, onu da terbiye çağına girmiş addediyorlar. Çocuğum küçüklüğüne ve korkusuna rağmen öğrettikleri rolü pek güzel oynadı. Zehra'yı kucağıma alıp bu ahlaksızlığın yuvasından kaçırmak istedim. Fakat nereye, nasıl? Bu vaka bana çok tesir etti. O gece yatağımda saatlerce bebek gibi ağladım. İstanbul, Şubat. Civarımızdaki yalılardan birinde iki kardeş oturur. Birisi Mesadet isimli genç bir dul hanım, öteki Necip ismindeki kardeşi. Mesadet kocası öldükten sonra tekrar evlenmemiş. Kardeşi de 35 yaşlarında efendiden bir genç. Mahallemizde bunların kendi hallerinde temiz ve namuslu insanlar olduğunu söylerler. Ben de o fikirdeyim. Şimdiye kadar bir kötülüklerini görmedim. Yalnız öteden beri bir nokta midemi bulandırır. Bizimkilerle fazla sıkı ahbap olmaları. Mamafiş bilinmez ki. Belki o da görünüşe aldanmıştır. Yahut belki de çocukları acıyor. Ara sıra bu hanımın kızlarıma ufak tefek hediyeler verdiğinde haber alıyorum. Geçen gece karım beni güler yüzle karşıladı. Bu şaşılacak bir vakaydı. Komşumuz Mesaret Hanım sefaretimize acıdı, dedi. Sana bir iş bulması için kardeşine yalvarmış. O da razı olmuş. Seni epeyce bir maaşla yanına katip alıyor. Acaba eğleniyor mu diye hayretle yüzüne baktım. Fakat hayır, karımın zaruret ve aczimle eğlenmesi tarzını da pek iyi bilirim. O vakit çehresi bambaşkadır, gözleri derin bir kinle büzülür. İğrenç bir koku alıyormuş gibi burun kanatları titrer. Dudaklarındaki tebessüm ısırmaya hazırlanan bir hayvanın ağzındaki asabi takallüstür. Halbuki bu gece karım adeta memnun bir insan gibi gülümsüyor. Mamafi yine inanamadım. Bir yanlışlık olmasın, aklı başında bir insan bana nasıl iş verebilir dedim. O kaşlarını çattı. Söyledim ya, perişanlığımıza acıdı dedi. Bari sen de bu defa insan gibi çalış. Sadakat ve itaatten ayrılma. Biz senin namına söz verdik. Bari bizim yüzümüzü kara çıkarma. Bari bu defa insan gibi çalış sözüne verilecek çok cevaplarım olabilirdi. Fakat bir şey söylemedim. Bu en beklemediğim zamanda gökten gelen imdat beni deli gibi sevindirmişti. Necip Bey'e ara sıra sokakta ve vapurda tesadüf ederdim. Sadece selamlaşırdık. Bazen de bir iki kelimeyle hatır sorardı. Ahbaplığı bundan ibaretti. Vakar ve haysiyet sahibi insanların benimle görüşmekten çekineceklerini düşünür, daima biraz uzak dururdum. İki gün sonra Necip Bey'i dairesinde gördüm. Beni nazik ve vakur bir tebessümle karşıladı. Vazifemin neden ibaret olduğunu anlattı. Teşekkür için söz bulamıyor, mahcubane ellerimi ovuşturuyordum. İşim hafif ve tehlikesiz, maaşım ümidimin fevkindeydi. Belki artık vakit, saat gelmiştir. Kendimi bir dereceye kadar toplarım diyordum. Ölsem ona sadakattan ayrılmayacaktım. Buna katiyetle karar vermiştim. Bu kararımda işe başladığım günden, yani 3 aydan beri sebat ediyordum. Müebbeden de edeceğim. Evimizdeki ahenksizlik tabii ber devam. Onlara Karun'un servetini bulup getirsem memnun olmazlar ki. Böyle olmakla beraber çektiğim sıkıntılardan ders aldığım için artık kuru gürültüye pabuç bırakmıyorum. Elimdeki parayla ailemi kıt kanaat geçindiriyorum. Karım, kaynanam lüzumsuz masraflar çıkardıkça aldırmıyorum. Bazen bu işi biz sana bulduk, bu para bizim hakkımız diye haykırışarak üzerime yürüyorlar. Aldırmıyorum çünkü aldırsam yine ipin ucunu kaçıracağım. Bu defa bakkal, kasap bağırmaya başlayacak. Hasılı, çok çektiğim için şimdi adeta kendimi mesut buluyorum. Veli nimetime karşı duyduğum hürmet adeta bir ibadet derecesine yükseldi. Şimdilik beni en çok üzen şey çocuklarımın hali. Yavrularım göz göre göre mahvoluyorlar. Hele bir çare Feriha. Çocuğum eridi, yetişti. Genç bir güzel kız olmaya başladı. Artık çarşafa sokacağız dediler. Yiyeceğimden, tütünümden kestim. Potinimin altı patladı. 15-20 kuruş verip bir pençe vurdurmamak için haftalarca su içinde gezdim. Nihayet çocuğumun çarşafı yapıldı. Fakat ne maskara kıyafeti ya Rabbi! Evladımı en müptezel sokak kadınları gibi giydirip boyamışlardı. Zaten gördüğü fena terbiyeden korkuyordum. Onu o kıyafette görünce büsbütün fena oldum. Bana öyle geldi ki evladımı elimle giydirip kuşatıp fuhuş meydanına atıyorum. Nihayet bir gün bir tesadüf neticesinde çocuğa gelmiş aşk mektupları yakaladım. Bir günde onu vapurda şüphesiz bu mektuplardan birinin sahibi olan bir genç mektepli ile konuşurken gördüm. Zaten çılgın, titiz, hafif ve hayalperest yetiştirilen kızımın pek yakın bir zamanda yuvarlanıp gideceğine şüphem kalmadı. Ne de olsa babaydım. Ancak bir dereceye kadar tahammül edebilirdim. Feriha'yı önüme katıp eve getirdim. Bir zaman sokağa çıkmasını men ettim. Karımla kaynanam canavar, zalim diye üzerime hücum ettiler. Çocuğuma ara sıra nasihat vermek istiyordum. Fakat kimi dinletirsin? Büyük annesiyle annesinin bütün doğru ve iyi şeyler karşısında emniyetsizlik ve istihfafla buluşan çehresi onda da açılmaya başlamıştı. Beni dinlerken tıpkı onlar gibi gözlerini büzüyor, kaşlarını kaldırıyor, acı bir mana ile dudaklarını aralayarak dişlerini gösteriyordu. Çocuğum bu haliyle korkunç bir düşman karşısında tor top olup dikenlerini çıkaran kirpilere, köşelere kaçarak sırtını kamburlaştırarak dişlerini göstererek tıslayan kedi yavrularına benziyordu. Feriha cevap vermeye belki cesaret edemiyordu. Fakat bu çehrenin ne demek istediğini gayet iyi anlıyordum. Sen insanların en zalimi, ahlaksızı, serserisisin. Ailemizi sen mahvettin. Kendine bakmayıp da başkalarına nasihat vermeye nasıl cesaret ediyorsun? İstanbul, Haziran. Kaybolmuş bazı evrakımı arıyordum. Bir dolap köşesinde elime yeşil bir bez parçasına sarılmış bir deste mektup geçti. Hayretle açtım. Muntazam bir yazı ile karıma yazılmış aşk mektupları. İmza yok. Fakat onlardan birkaçına göz gezdirince kimden geldiklerini anladım. Komşumuz Necip Bey'den. Zaten yazı da onun çok iyi tanıdığım yazısıydı. Necip Bey'in bizim sefaletimize niçin acıdığını, niçin beni yanına alıp çalıştırdığını anladım. Mektuplardan anlaşıldığına göre Ali Cenap adam senelerden beri karımla sevişiyormuş. Vakayı kız kardeşi Mesadet'le benim bilhassa son senelerde abdestsiz yere basmayan, başını seccadeden kaldırmayan kaynanam da biliyormuş. Karım Necip Beylere misafir gittiği zaman Mesadet bize gelerek çocukları oyalarmış. Bu hanım karımı bir kardeş, çocuklarımı kendi öz evlatları gibi severmiş. Dünyada ne temiz kalpli insanlar var. Kaynanam evvela biraz hırçınlık etmiş. Fakat kızının intihar tehdidi karşısında susmuş. Ne yapsın? Analık. Bağusuz, damadı kızını bahtiyar edemeyen, onu hiçbir surette küfür olmayan bir serseri olduktan sonra. Bilhassa Necip Bey, beni yüksek maaşla yanına aldıktan sonra bir şey söylemeye yüzü ve hakkı kalmamış. Mektuplardan çıkan neticeye göre bunların hepsi gayet temiz, hüsnü ahlak sahibi insanlardı. Aralarında bir ben fena ve ahlaksızdım. Bu olanlar hep benim yüzümden olmuştu. Bir erkek bu derece düştükten sonra karısından vefa ve sadakat isteyebilir miydi? Ben sadece ihmalimin, ahlaksızlığımın cezasını çekiyordum. Çoluğum çocuğum evde aç, bir ilaç inlerken ben rakı ile, kadınla, kumarla gönül eğlendirmiş değil miydim? Karımdan böyle bir şey beklemez değildim. Buna rağmen mektupları masum bir hayretle okuyordum. İçimde hiddete, teessüre benzer hiçbir şey yoktu. Boş odama bir kadın getirdiği için amilerimden birini tokatladığım uzak zamanı hatırladım. Ben ne kadar değişmiştim. Mektupları destesiyle cebime koydum. Ne düşünmek, ne yapmak lazım geleceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Karımı senelerden beri kendime öyle uzak, öyle yabancı buluyordum ki. Ertesi sabah muayyen saatte işime gittim. Masamın başına oturarak her günkü gibi çalışmaya başladım. Öğleye doğru hademe Necip Bey'in beni çağırdığını söyledi. Önümü ilikleyerek odasına girdim. Yalnızdı. Her zamanki gibi nazik, biraz mahcup tavrıyla "Rica ettiğim dosyalar hazır mı Mürşit Efendi?" dedi. Göz göze geldik. Ne olduğunu bilmiyordum. Cebimden mektupları çıkararak önüne attım. Bunu iki şiddetli tokat takip etti. Bu dakikaya kadar gayet sakin ve filozof olduğum halde birdenbire vücudumun tayin edilmez bir yerinde bir zemberek boşanmış gibiydi. Necip Bey üstüme atılmak ister gibi bir hareket yaptı. Gırtlağına sarıldım, yere yuvarlandık. Gürültüyü işiterek odaya koşan katipler ve hademeler bizi ayırdılar. Beni sımsıkı yakaladılar. Birisi polis çağırmaktan bahsetti. Necip Bey kravatını düzelterek "Hayır hayır hacet yok," dedi. "Yalnız daireden atın, kafi. Alkolik, ne yaptığını bilmiyor." Bu söz doğruydu. Hakikaten ne yaptığımı, bu adamı niçin tokatladığımı bilmiyordum. Yalnız şu muhakkak ki insan ne de olsa tamamıyla değişmiyor. Demek ki çok uzak bir zamanda bir namus meselesi için amirini tokatlamış adamın bu namusundan bazı hatıralar kalmış. Daireden çıktıktan sonra bir kahveye oturdum. Karımdan boşanma kağıdı yazdım. Sonra akşam ezanına doğru evime gittim. Cebimdeki kağıt güya beni bütün elemler ve felaketlerden kurtaran bir büyülü muskaymış gibi gönlüm rahattı. Hemen hemen neşeliydim. Karıma, kaynanama acı bir söz bile söylemeye niyetim yoktu. Kağıdı kapıdan teslim edip gidecektim. Evde fevkalade bir telaş ve hareket fark ettim. Bana kapıyı komşulardan bir kadın açtı. Telaşlı bir tavırla karımın Beykoz'daki büyük halasına misafir gittiğini, büyük hanımın da biraz hasta olduğu için erkenden yattığını söylediler. Derhal işi anladım. Necip Bey ile aramda geçen vakayı öğrenmişler, evde de bir ikinci mesele çıkarmam ihtimaline karşı güya tedbir almışlardı. Bu beni büsbütün kızdırdı. Kaynanamın odasına girdim, hakikaten yatağa girmiş. Başına bir örtü örtmüştü. Yanına gittim, dürttüm. "Ne var, kalk," dedim. Uykusundan açılamıyor gibi sesler çıkarmaya, inlemeye başladı. Saçlarından tutarak başını kaldırdım. Benimle beraber odaya giren kadın kolumu yakaladı. Kaynanam birdenbire "Aman!" diye bağırdı. Onu çocuklarımın feryadı takip etti. Onlar kapıdan girmeye cesaret edemeyerek çırpınıyorlar, ağlaşıyorlardı. Kızlarıma gece büyükannelerine mutlaka bir fenalık yapacağımı söylemişlerdi. Çocuklarımın feryadı. Hesapta işte bu yoktu. Gündüz karımı boşamak kararını verdiğim vakit çocuklarımı tamamıyla unutmuştum. Daha doğrusu onların beni bu insanlara kuvvetli bir rabıtayla bağladığını anlayamamıştım. Bu zamana kadar her şeye katlanışımın sebebi hep onlar değil miydi? Karımın için boşadığını yarın herkes haber alacak. Felaketleri yetmiyormuş gibi çocuklarım bir de bu lekeyle kirleneceklerdi. Feriha ile Zehra şimdiye kadar sarhoş, ahlaksız bir babanın evlatları olarak tanınıyorlardı. Şimdi buna bir de ahlaksız annenin çocuğu olmak sefaleti inzimam edecekti. Cebimdeki boşanma kağıdını hemen yırtıp attım.
Ayrım sonu.